Sayın Yavuz Ohan, bir Türkiye gündeminde yine birlikteyiz. Bugünkü Türkiye gündemi her zamankinden daha da yoğun. Son 24 saat içinde büyük gelişmeler ve acı olaylar yaşandı. Önce Türkiye'nin Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili konuşalım. Türk askerine saldırı gerçekleşti Elbap'ta.
40 çarşambanın bir araya gelmesi diye bir söz vardır. Öyle bir çarşamba yaşadı Türkiye. Suriye başlığı önemli. Çünkü Fırat Kalkanı operasyonu başladığında bu operasyona tedirginlikle yaklaşan kesimler vardı, uyarılar vardı. Orası bir bataklık ve Türkiye'nin orada bulunması başına iş açabilir. Farklı bir takım güçlerle çatışmaya girme riski var, provokasyonlar olabilir diye. O kötü senaryolardan birinin 24 Kasım sabaha karşı gerçekleştiğini görüyoruz. Sabaha karşı özel kuvvetlerin bulunduğu bir binaya bir hava saldırısı gerçekleşti. Orada 3 özel kuvvetler elemanı hayatını kaybetti. 3 özel kuvvetler askeri şehit oldu. 10 asker de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisi var. Bilgiler kısıtlı ama bildiğimiz şey bu saldırının Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiği. Resmi açıklamalar çok kısıtlı çünkü sadece Genelkurmay Başkanlığı bununla ilgili bir açıklama yaptı ve çok kısa bir açıklama. Sonrasında siyasetçilerden bir değerlendirme beklendi ama o değerlendirme geç saatlerde sadece başbakandan çok da kısa bir biçimde geldi. Karşılığı verilecektir biçiminde, öğretmenleri kabulünde bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu meseleye hiç girmedi. 24 Kasım, belki bizi dinleyenler de hatırlayacaklardır, bir yıl önce Rusya ile başlayan krizin de tarihi. 24 Kasım'da Rus uçağı Türk jetleri tarafından düşürülmüş ve Rusya ile çok derin bir kriz yaşanmıştı. İşte o tarihin yıl dönümünde Suriye topraklarında korkulan senaryo gerçekleşti. Bir karşılık verileceğine ilişkin açıklamayı yapmak siyasetçi için vazgeçilmez bir durum. Böyle bir halde bir karşılık verilecektir diye. 24 Kasım gerçekten enteresan. Çünkü tam Rus uçağının düşürüldüğü tarihin yıl dönümünde, bir yıl sonrasında sabaha karşı gerçekleşen bir saldırı. Ve Türkiye'de tabii bu tesadüf mü, başka bir şey mi, buna ilişkin spekülasyonlar çok fazla yapıldı. Ancak bununla ilgili resmi bir açıklama yok. Yıldırım karşılık verilecektir diyor ama Başbakan Yıldırım, o karşılık verilecektir dedikten sonra muhataplarla çok net bir biçimde de konuşuldu. Tekrar edildi olmasın diye. İçinde bir değerlendirmesi de var. Muhataplar ki bir kere Suriye'deki en önemli muhatap Rusya. Çünkü Türkiye Fırat Kalkanı operasyonunu yapmadan önce Rusya ile bir diyaloğa girdiğinde saklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin orada harekatları var. Hava harekatlarına katılıyor koalisyonun lideri olarak ve diğer Batı ülkeleri var. Bunlarla bir temas halinde olduğunu anlıyoruz. Türkiye'de askeri yetkilileri ve siyasi yetkilileri. Hem Dışişleri Bakanlığı fazla mesai yaptı, hem Genelkurmay Başkanlığı, ama nasıl bir karşılık verilecek, ne zaman verilecek bunlar belli değil. İşte tam bu meseleleri konuşurken akşam saatlerinde bu kez 7 askerin yine Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonunda görevli 7 askerin yaralandığına ilişkin bilgi geldi. Bununla ilgili resmi açıklama da yapılmadı. Yani nerede yaralandılar, kim tarafından yaralandılar, bütün bunlar belirsizliğini koruyor. Şimdi olayla ilgili manzara bu. Ancak Türkiye'nin şu anda Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonunda çok kritik bir noktaya geldiğini biliyoruz. Çünkü Milli Savunma Bakanı açıklama yaptı. Elbap Türkiye için hedef. Elbap operasyonu gerçekleştirilip orası Özgür Suriye Ordusu tarafından alındığında Türk sınırında kantonların, Kürt kantonlarının birleşmesi de fiilen engellenmiş olacak. Aynı zamanda Elbap Halep'in de hemen yanında stratejik bir noktada. İşte Elbap'a giderken Özgür Suriye Ordusu geçmişte birkaç gün, 10 gün, bir hafta Türk uçaklarının uçamadığı da oldu oradaki operasyonu desteklemek için. Hem Rusya'nın hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda bir takım kredütleri olduğunu anlıyoruz. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir açıklama da yaptı. Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunda Elbap hedefine kendi inisiyatifiyle yöneldiği ve koalisyon içinde bir faaliyet olmadığına yönelik bir açıklama, yani desteklemediklerini söyledi. PYD hemen o bölgede Rakka operasyonu için harekete geçtiğini daha önce açıklamıştı. Ve Membiç'in hemen yanında bir Elbap'tan bahsediyoruz. Zaten Türkiye'nin hedefi PYD'nin kantonları birleştirmesini engellemek ve zaman zaman çatışma da yaşanıyor Türk askerleriyle ya da Özgür Suriye ordusuyla PYD arasında. Yani her an bir kıvılcımın ateşe dönüşebileceği çok riskli bir noktada bıçak sırtında bir operasyonun yürüdüğünü görüyoruz. Bu operasyonda en korkulan senaryo oradaki kuvvetlerle, yani Suriye ordusuyla ya Rusya'yla ya da Amerika'yla karşı karşıya gelmekti. Ve operasyon başladıktan sonra ilk defa Suriye ordusuyla Türkiye askerleri karşı karşıya gelmiş oldular bu saldırının ardından. Ne yapılacak sorusunun yanıtı henüz yok Türkiye'de. Karşılık verilecektir açıklaması var. O kadar. Bununla sınırlı duruyor Ankara ve muhalefetin sağduyu çağrıları var. Bunun nasıl bir sonuca doğru Türkiye'yi sürükleyebileceğinden elbette bütün aklı başında olan herkes endişe ediyor. Yani Türkiye bir savaşa girer mi? Suriye ile sıcak bir savaşın içine çekilir mi? Orta Doğu'nun bir bataklık olduğunu söyleyen gözlemciler bu bataklıkta Türkiye'nin canının çok acıyabileceğine ilişkin endişelerini dile getiriyorlar. Bu nedenle Ankara'nın da yaptığı açıklamalarda, çok sınırlı açıklamalarda bir sağduyu dozunu görebiliyoruz. Cumhurbaşkanının hiç konuşmaması dikkat çekici. Ankara'da bütün güvenlik bürokrasisi, dışişleri bürokrasisi bu meseleyle ilgileniyor. Hem operasyonu devam ettirmek, hem Erbap operasyonunu sonuçlandırmak, hem Rusya'yla hem Suriye ordusuyla karşı karşıya gelmemek için belli ki hem diplomasi hem askeri yönden diyalog devam ediyor muhataplarla. Ama tabii 3 asker şehit oldu. Havadan bir bombardıman ve Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiği açıklandı resmi olarak. Bunun bir karşılığı olacak mı, olacaksa nasıl olacak? Bunun da hesapları mutlaka Ankara'da hem askeri çevrelerde hem siyaset yönetenler bazında baktığınızda hem sarayda hem başbakanlıkta yapılıyordur, konuşuluyordur, tartışılıyordur. Ama buna ilişkin bir açıklama yok.
Buradan hemen Avrupa Parlamentosu'nun aldığı karara geçelim. Dün Avrupa Parlamentosu'nda önemli bir oylama yapıldı. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakerelerinin geleceğine yönelik, müzakerelerin dondurulup dondurulmamasıyla ilgili tavsiye kararı açısından bir oylama yapıldı. Ve oylamada Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakerelerinin geçici olarak askıya alınması, dondurulması kararı çıktı bu oylamada. Bu ne anlama geliyor ve bundan sonra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri nereye doğru gider?
Aslında buradaki soru herhalde kim değişti? Avrupa mı değişti, Türkiye mi değişti? Türkiye'nin uygulamaları ve hedefleri mi değişti, yoksa Avrupa'nın Türkiye'ye yaklaşımı mı değişti? Bu soru çok kritik bir soru ve bu soruya tek taraflı bir yanıt vermek mümkün değil. Hem Türkiye değişti, hem Türkiye'nin hedeflerine ilişkin bir değişim birçok gözlemci tarafından dile getiriliyor. Hem Avrupa'nın yaklaşımı, bu 12 yıldaki yaklaşımıyla beraber bu değişimi desteklediğine ilişkin tespitler var. Şimdi Avrupa Birliği diyor ki 15 Temmuz sonrasında sen hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi konularda Avrupa'yla müzakere eden bir ülke olarak Kopenhag kriterlerinin aksi yönünde hareketlerinin içine girdin diyor. Ve bunlardan geri adım atmazsan, gazetecileri cezaevine koymaya devam edersen, dernekleri kapatırsan, gazeteleri kapatırsan, radyoları, televizyonları kapatırsan, insanların haber alma özgürlüklerini engellersen ve hukuki anlamda bir takım sıkıntılı kararların altına imza atarsan Avrupa'da işin yok, müzakerelerin devam etmesinde bir manası yok diyor. Aslında Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararın temelinde bu yatıyor. Zaten gerekçelere baktığınızda da buna ilişkin değerlendirmeleri görüyorsunuz. Türkiye tarafındaysa şöyle bir bakış var. Uzun süredir müzakere devam ediyor. Sadece bir başlık açıldı ve kapandı. Onun dışında hiçbir başlıkta kapanma şansı olmadı ve çok uzun zamandır da herhangi bir başlık açılmadı. İşte Kıbrıs Rum kesim bir şeye kota koyuyor, Fransa başkasına koyuyor, şu bu falan. Yani aslında fiilen devam eden bir müzakere de söz konusu değil diyor Türkiye. Sadece köstek oluyorsunuz, bir de 15 Temmuz'u anlayamadınız. Halkın demokrasi talebini anlayamadınız. Demokrasinin yanında olan halkın yerine darbecilerle birlikte hareket ettiniz. Şimdi onlara kucak açıyorsunuz. Onlara sığınma hakkı veriyorsunuz diyor. Türkiye'den giden eleştiri de bu yönde. Bunlar eskiden olsa çözülebilecek konulardı. Bir de üstüne tabii idam tartışmaları var. İdam olan bir ülkenin Avrupa Birliği'nde işi yok. Değerlendirmesi Avrupa tarafından yapılıyor. Bütün bunlar üst üste geldiğinde Avrupa'da artık Türkiye'yle müzakerenin bir anlamı kalmadı gibi değerlendirmeler yapılıyordu. Avrupa Parlamentosu bunun ilk semini. Türkiye'den giden çok sert açıklamalar var. Diplomatik üslubun da dışına çıkan eleştiriler var. Tam da o arada Şangay Beşlisi'ni bir alternatif olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaya attı ve ilkler iyice gerildi. Gerekirse referandum yaparız, yılbaşından sonra Avrupa Birliği ile müzakereleri ortadan kaldırırız değerlendirmesi de Cumhurbaşkanı'na ait. Yani bizi oyalamasınlar dedi Avrupa'ya. Türkiye Avrupa'nın kendisini anlamasını istiyor. Avrupa ise 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan manzaranın müzakere eden bir ülke için uygun olmadığını söylüyor. Bu şartlarda Avrupa Parlamentosu oturdu, bir karar aldı. 12 yıl önce ellerinde evet pankartı olan gruplar bu kez Türkiye'nin tam karşısında ve müzakereler geçici olarak durdurulsun, askıya alınsın diye kararın altına çok ezici bir çoğunlukla imza attılar. Avrupa Parlamentosu'ndaki bu kararın aslında bir yaptırımı yok. Bir tavsiye niteliğinde. Türkiye'nin müzakerelerin durdurulması tamamen konseyin alabileceği bir karar. Yani Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet başkanları ya da hükümet başkanlarından oluşan konsey ancak oy birliğiyle böyle bir kararı alabiliyor. O kararın da alınma ihtimali aralıkta yapılacak bu toplantı pek mümkün görünmüyor. Çünkü Almanya bu müzakerelerin devam etmesinden yana Türkiye'yi dışlamanın Avrupa'ya bir katkısı olmayacağı görüşünü dile getiriyor. Avrupa böyle bir karar almayacak belli ki Aralık ayında. Ama Türkiye'de Aralık ayından sonra bir referandum yapmayacak. Çünkü bunun bir takım ekonomik maliyetleri var. Buna ilişkin zaten göstergeler de, işaretler de gelmeye başladı. Bu çerçevede bir stabil duruma gidinceye kadar, iki tarafta birbirini biraz daha iyi anlayıncaya kadar bu uçurumun biraz derinleşmiş bir halde sabit kalacağını görebiliriz. Yani Türkiye Avrupa Birliği ile fiilen müzakere etmiyordu. Bundan sonra hiç müzakere etme şansının olmayacağını anlıyoruz kararlarla. Ancak müzakerelerin durdurulduğuna ilişkin bir kararı da almayacak Avrupa. Ne zamana kadar? Herhalde bu önümüzdeki süreçte Türkiye ile başka bir diyalog zemini bulununcaya kadar.
Bu arada Başbakan Binali Yıldırım'ın TRT'de yaptığı mülakatta Avrupa Birliği'nden ayrılmak bize zarar verir. Avrupa Birliği sürecinden. Ancak Avrupa Birliği'ne çok daha fazla zarar verir şeklinde bir açıklaması var.
Evet, karşılıklı bir açıklamaları var. Ayrıca Başbakan Yıldırım aynı mülakatta şunu da söylüyor. Şangay Beşlisi ile ilgili değerlendirmenin bir alternatif olarak değil, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafi şartlarda yönelileceği başka bir alan olarak görülmesi gerektiğiyle Avrupa Birliği hedefinin de devam edeceğini söylüyor. Yani Avrupa Birliği'nden vazgeçtik cümlesini Başbakan Yıldırım'dan Cumhurbaşkanı'ndan duyduğumuz sertlikte duymuyoruz. Yani Ankara'da da bunun bir ekonomik maliyeti olabileceğine ilişkin değerlendirmeler artık çok sık yapılmaya başlandı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Avrupa'dan uzaklaşmış ya da müzakereleri durdurmuş bir Türkiye 3. dünya ülkesi görüntüsünde olur. Eğer müzakereler durursa buna en çok sevinecek olanlar FETÖ'cülerdir gibi değerlendirmeler de var. Yani Ankara'da biraz kafalar karışık. Avrupa'ya karşı kırgınlık ve kırgınlık var. Halkın görüşü de Avrupa'ya çok uzun zamandır müzakereler fiilen durduğu için çok sıcak değil. Ama şu noktayı da unutmamamız lazım. Avrupa Parlamentosu'ndaki bu oylama öncesinde Avusturya net olarak dedi ki Türkiye birlikte artık yollarını ayırmalı. Daha doğrusu birlik Türkiye'de yollarını ayırmalı. Müzakereler durmalı. Önümüzdeki süreçte eğer başka başlıklar açılacaksa Türkiye ile ilgili buna muhalefet edeceğini de işaretini vermiş oldu. Fiilen durmuş müzakerelerin Fransa'nın Kıbrıs Rum kesiminin müdahaleleriyle fiilen durmuş olan müzakerelerin eğer o ülkeler ikna edilse bile Avusturya nedeniyle bundan sonra da uzun süre açılmayacağı başlıkların müzakerelerin başlamayacağını görmek mümkün. Ama kağıt üzerinde müzakereler askıya alındı gibi bir değerlendirmenin de kısa sürede yapılacağını beklemek doğru değil. Türkiye Avrupa'dan kopar mı? Türkiye Avrupa'dan ekonomik olarak kopmaz. Bugün onun da işareti var. Parlamentoda alınan bu karar sonrasındaki Merkez Bankası hemen öncesinde Türk lirasına ilişkin faiz arttırımı kararı almıştı. Ki bunu da bir takım işte zorluklara, siyasetin baskısına rağmen aldı. Piyasada bunu olumlu karşılayıp Türk lirası değer kazanmıştı piyasada. Ama bundan 10-15 dakika sonra parlamentodan o karar gelince Türk lirası yeniden değer kaybetmeye başladı. Ve 3 ayda değer kaybı %16'ları buldu. Bu son dönemde en hızlı değer kaybedişi olarak söylenebilir Türk lirasının. Uluslararası şartlar da bunda etkili ama Türkiye'nin özel durumda etkili. Bir taraftan Suriye'de yaşanan sıkıntılar var. Bir taraftan Avrupa Birliği'yle yaşanan ciddi gerilim var. Çok sert açıklamalar var. Bir tarafta içeride terörle mücadele durum var. Çarşamba sabah erken saatlerde Adana'da da bir bomba yüklü otomobil patlatıldı hemen valinin yanı başında. 40'a yakın yaralılar iki kişi hayatını kaybetti. Valinin gireceği noktaya yakın bir bölgede, hemen çok yakınında daha doğrusu, bir otoparka park edilen araba patlatılıyor. Bomba yüklü araba patlatılıyor. Hedefin vali olduğuna ilişkin açıklamayı Ömer Çelik yaptı. Biliyorsunuz Adana Milletvekili aynı zamanda ve AB'den sorumlu devlet bakanı. O hemen olay sonrasında bölgeye gitti ve o açıklamayı yaptı. Bir şey daha var. Belki çünkü enerjiyle ilgili bir toplantı varmış çarşamba günü Adana'da ve Enerji Bakanı da orada. Enerji Bakanı ile valinin bir arada hedef alınabileceğine ilişkinde, alınmış olabileceğine ilişkinde tahminler yapılıyor. Enerji Bakanı da bununla ilgili açıklama yaptı. Biz bu toplantıyı yapacağız, inadına yapacağız, inadına buralarda olacağız diye. Ama sonuçta yani Türkiye'nin genel manzarasına baktığınızda birçok noktasında eskiden Orta Doğu'da yapılan eylemlerin Türkiye'ye taşındığını görüyoruz. Bursa, Adana, Diyarbakır, Suruç, Urfa, Ankara, İstanbul'da birkaç defa İstiklal Caddesi'nde, Sancaktepe'de, Sultanbeyli'de, şurada burada falan.
Sultanahmet'te.
Bombalar söz konusu. Yeni Bosna'da daha bir motosiklete yüklenen bomba patlatılmıştı. Yani bu görüntüler bütünüyle baktığınızda, bir tarafta işte söylediğim gibi Suriye, bir tarafta Avrupa'yla yaşanan kriz, bir tarafta içerideki terörle mücadele süreci, ekonomiyi de son derece kötü etkiliyor ve özellikle muhalefetten çok ciddi eleştiriler var. Türkiye'nin bir kriz içinde olduğu, 3 ayda Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesinin başka şekilde izah edilemeyeceği ve bundan tek kurtuluşun da Türkiye'de demokrasiyi yeniden inşa etmek ve bu kanın içerideki çatışmaların durdurulmasının formüllerini bulmak olarak kendi reçetelerini ortaya koyuyorlar. Ama hükümetin tavrı net, terörle mücadele son derece sert bir biçimde devam edecek diyor. Suriye'de planlarımızı gerçekleştireceğiz. Avrupa Birliği bizi anlamıyor ve Avrupa Birliği teröre, teröristlere kucak açıyor. Onlarla ilişkilerde bu tavırlarından vazgeçmezse değişmeyecek diyorlar. Ve içeride de özellikle Kürt siyasetçilere yönelik operasyonların hızlandığını görüyoruz. Son olarak da Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı, daha önce görevden alınmıştı. Sonra gözaltına alındı ve çarşamba günü akşam son gelen haberde Ahmet Türk'ün de tutuklandığı yönünde, ki Ahmet Türk Kürt siyasetinin simge isimlerinden birisi ve barış yapacaksak bizim kuşakta yapılacak, sonrasında bu barışı gerçekleştirmek gençlerle çok daha zor olacak diyen, yıllardır da bu siyasi organizasyonun içinde olan ve hemen herkesin de saygı duyduğu bir isim, 70 küsur yaşında, o da cezaevine gönderildi. Ona ilişkin de çok tepkiler vardı. Hatta Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı, Mardin'e kadar gitti. Evinde eşiyle görüştü. Umarız hayırlı haberler alırız derken, o açıklamayı yaptıktan birkaç saat sonra da tutuklama kararı geldi.
Teşekkürler ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın, sağlıcakla. İyi geceler.
Görüşmek üzere. Çok sağ olun. İyi yayınlar.